Ayrım 13. Sayfa 100. 12. Dökülen yere bela tığı ile kanındır. Alelacele yüzümü yıkayıp çalışma odama geçtiğimde polis olduklarını söyleyen adamları beni bekler buldum. Kır saçlı, orta boylu olanı teklifsizce koltuğuma yerleşmiş, dün gece masamın üzerinde unuttuğum Babinger'in Fatih Sultan Mehmet ve Zamanı kitabının Türkçe nüshasının sayfalarını merakla karıştırıyordu. Gençten uzun boylu olanı ise kütüphanemin önünde ayakta dikiliyordu. Eyvah, tam da Tolstoy'ları sıraladığım rafın önünde. Sağ elinin işaret parmağını Savaş ve Barış'ın son cildinin üstüne koymuş, neredeyse aradaki Kreutzer sonatı çekip "Evet Müştak Bey, dün cinayetten önce bu kitabı okuyormuşsunuz" diyecek gibiydi. Birden kaygımın ne kadar yersiz olduğunu fark ettim. Sakladığım kitabı görse ne olacaktı? Hem o kitabı okuduğumu nereden bilecekti? Hadi bildi diyelim. Tolstoy'un hikayesindeki cinayetin beni Nusret'i öldürmeye azmettirdiğini nasıl anlayacaktı? Yine de çalışma odamda bulunmaları canımı sıkıyordu. Ah Kadife Hanım, ah, niye almıştık onları buraya? Salonda konuşmak daha iyi olmaz mıydı, yoksa ben mi söylemiştim onları buraya almasını? Neyse, olan olmuştu. Günaydın. İçeri girdiğimi fark eden kır saçlı polis gülümseyerek ayağa kalktı ama kitabı elinde tutuyordu hala. Kusura bakmayın, masanıza oturdum. Elindeki kitabı gösterdi. Fatih, en çok merak ettiğim padişahlardan biri. Babinger'in kitabını görünce dayanamadım. Daha birkaç ay önce bitirmiştim. Elbette, inanmadım sevgili polisin Fatih merakına. Nusret'in yatak odasında da aynı kitabı buldukları için ağzımı yokluyordu. Günaydın diyerek öncelikle ne kadar terbiyeli biri olduğumu gösterdim. Tarih seviyorsunuz demek. Usulca kitabı masaya bıraktı. Çok severim. Tarihçilere büyük saygım vardır. Annem tarih öğretmeniydi. Sesini alçalttı. Sizin gibi uzman değil. Lisede. Rica ederim. Öyle tarih öğretmenleri vardır ki bizim profesörlerden çok daha değerli insanlardır. Sözlerim hoşuna gitmişti. İçten bir gülümseme belirdi dudaklarında. Birkaç adım atarak elini uzattı. Ben Nevzat. Başkomiser Nevzat. Arkadaşımız da Ali. Komiser Ali diye tamamladı sert bakışlı genç adam. Ne kadar çok kitabınız varmış, başkomiserimin evindekilerden bile fazla. Başkomiserinin gülümseyişinin bir benzerini kondurdum kendi dudaklarıma. Sever misiniz kitapları? Ali'nin genç yüzünde mahcup bir ifade belirdi. Severim aslında da, dedi amirine kaçamak bir bakış atarak, pek vakit olmuyor. Tolstoy'un Savaş ve Barış'ını gösterdi. Bu yazarın değil ama Dostoyevski'nin bir kitabını okumuştum. İsmini çıkaramadı. Siz vermiştiniz ya başkomiserim. Neydi ya? Hani bir öğrenci var, hukuk mu ne okuyor, tefeci bir kadını baltayla doğuruyordu. Para için, sonra vicdan azabına dayanamayıp teslim oluyordu. Nevzat gülmeye başladı. Allah iyiliğini versin Ali, nasıl unutursun? Suç ve Ceza Dostoyevski'nin başyapıtı. İşte gelmiştik yine Dostoyevski'ye. Sadece Dostoyevski mi? Babinger'in Fatih'i de buradaydı. Tıpkı Nusret'in yatak odasında olduğu gibi. Hiç kuşku yok. Freud da sökün ederdi birazdan. Üstüme alınmadım ama tartışmaya katılmamak da olmazdı. Müthiş bir roman. Raskolnikov da ilginç bir kahraman. Esmer yüzü ışıdı Ali'nin. Evet, evet, işte o adam. Ama kahraman değil bence, zayıf karakterli biri. Vicdanlı desek? Yardımcısının sözlerini düzelten orta yaşlı polis gözlerini yüzüme dikmişti. Vicdanlı olanlar işledikleri cinayetleri en kısa zamanda itiraf ederler mi demek istiyordu. Ali de başkomiseri gibi bakışlarını bana çevirmiş, pür dikkat izliyordu. Sanırım itiraf etmem için beni yönlendirmeye çalışıyorlardı. Hani Amerikan filmlerinde iyi polis kötü polis olur ya, bu ikisi karşıma geçmiş, daha gelişkin, daha karmaşık bir oyun sahneliyorlardı. Ama o kadar kolay değildi. Müştah Serhazin'le Müştak Serhazin'le kedinin fareyle oynadığı gibi oynayamayacaklarını anlayacaklardı. Vicdanlı demek bence de daha doğru diye güya destekledim Başkomiser Nevzat'ı. Birini öldürdükten sonra insan yaşamını nasıl sürdürebilir ki hiçbir şey olmamış gibi. İkisi de sessiz kalınca sormam gerekeni dile getirdim. Size nasıl yardımcı olabilirim, yoksa şu hırsızlık meselesi mi? Kurt polisin gözlerinden belli belirsiz bir ışık geçti. Ne hırsızlığı? Mahallemize bir hırsız çetesi dadandı. Kapısını yoklamadıkları ev kalmadı. Duraksamış gibi yaptım. Ama siz bu meseleyle ilgili değilsiniz galiba. Değiliz, dedi daha yaşlı olanı. Biz cinayet masasındanız. Tam karşımda duruyordu. Yaptığım her hareketi görebilecek bir konumda. Yardımcısı Ali ise yandan beni süzüyordu. Tabii başkomiserinin kaçırdıklarını o görecek. Tecrübeli iki avcı gibi etrafı çevirmiş, üzerime çullanmak gibi yanlış yapmamı bekliyorlardı. Bir an elim ayağım boşanacak sandım. Banyo aynasındaki adamın marazi sesi çınladı kulaklarımda. Zayıf olduğunu ikimiz de biliyoruz. Karakterin zayıf. Galiba haklıydı. Ben bu işten kurtulamayacaktım. Neredeyse vazgeçecektim ki, hayır, dedi içimdeki kahraman. Yoksa şeytan mı demeliyim? Onlara kim olduğunu göster. İster ruhumun derinliklerinde gizlenen ve nadiren ortaya çıkan o kahramandan gelsin, ister dün geceye kadar aramın çok da iyi olduğunu söyleyemeyeceğim şeytandan, hoşuma gitti bu kötücül yönlendirme. Cinayet masası mı, dedim gözlerimi iri iri açarak. Sesimdeki şaşkınlıkta en az yüzümdeki hayret kadar başarılıydı. Bir şey mi oldu? Tecrübeli polis az önce kalktığı koltuğumu gösterdi. Buyurun, oturun isterseniz. Şahane. Demek inanmaya başlamışlardı. Verecekleri felaket haberinin beni sarsacağından korkuyorlardı. Yo, niye oturayım ki? Anlamak istermiş gibi yüzlerine baktım. Neler oluyor? Nusret. Nusret Özgen'i tanıyor musunuz? Duyarsız, duygusuz, seni hiç önemsemiyorum diyen bir tavırla sormuştu genç polis. Kaşlarımı çattım. Tabii tanıyorum. Ve onlar sormadan akıllarını kemiren sorunun cevabını da verdim. Daha dün telefonla konuştuk. Zaten bugün de buluşacaktık. Bugün de buluşacaktık. Nereden çıkmıştı şimdi? Ah, salakmış da. Ah. Kendimi rolüme bu kadar kaptırmamalıydım. Niçin buluşacaktınız derlerse ne diyecektim? Ne konuşmuştunuz dün? Oh, neyse ki atladılar. Ama hayır, bu soruyu yanıtlamamalıydım. O kadar çok kaygılanmış olmalıydım ki kendi endişemi dile getirmeliydim. Niye sordunuz, ne oldu ki? Uyanık polis üzerime diktiği bakışlarını geri çekti ama sadece bir anlığına. Açıklamasını yaparken yine beni incelemeye başlamıştı bile. Nasıl tepki vereceğimi anlamaya çalışıyordu. Üzgünüm Müştak Bey, ne yazık ki Nusret Hanım öldü. Başımı usulca geriye attım, gözlerimi kırpıştırdım, alt çenemi hafifçe sarkıttım. Öldü mü? Nasıl yani? Boynuna saplanan sivri bir cisimle. Sanki yeşil bir manto giyip sokağa öyle çıkmıştı der gibi sakin bir tavırla anlatıyordu Ali. Psikopatın teki kadını boynundan bıçaklamış tek darbe. Küçüklüğümde anneannemin anlattığı bir masal vardı. Şehzademiz yedi başlı devin en büyük başını kesmek için boynuna kılıcını sapladığında dev dile gelirdi. Çok acı çekiyorum, bir daha sapla da kolayca öleyim. Ama bir daha saplarsa devin iyileşeceğini bilen şehzademiz kılıcına bir daha dokunmazdı. Demek ki ben de şehzadeyi örnek alarak... Sadece bir kez saplamıştım mektubacı canım Nusret'in boynuna. Belki de ikinci kez saplasam Nusret iyileşecek. Kadıncağız sesini bile çıkaramamış. Anında can vermiş oturduğu koltukta, yere bile düşmeden. Katil çok da ustaymış doğrusu. Öyle saplamış ki bıçağı boynundaki gerdanlık bile olduğu yerde kalmış. Gerdanlık mı? Gerdanlık yoktu ki Nusret'in boynunda. Emin miydim? Gerçekten de yok muydu Nusret'in boynundaki ışık? Sokak lambasının yansımasıydı. Mektup açacağına çarpan sokak lambasının yansıması. Hayır, gerdanlık filan yoktu. Kesinlikle yoktu. O zaman benden sonra gelen birisi... Birisi mi? Nevzat tutmasa yere düşecektim. Öyle ani bir baş dönmesi, ani bir sarsıntı. Aman Müştak Bey, dikkat! Rengim iyice atmış olmalı. O ruhsuz, duyarsız genç polis bile umursamazlığını bırakıp yetişmişti yardımıma. Tamam, tuttum başkomiserim. Şöyle koltuğa taşıyalım. İki polisin kollarında bir katil. Koltuğa çökerken kadife kadının küçük çığlığı. Aman Allah'ım, Müştak Bey, ne oldu size? Ne zaman girdi bu kadın içeri? Bir süre baygın mı kaldım, yoksa baygınken konuştun mu? Nevzat'ın sakin, kendinden emin sesi. Su yetiştirin, su iyi gelir. Yavaş yavaş aydınlanan dünya, belirginleşen yüzler, eşyalar, kitaplar, fotoğraflar. Düşman tarafından ele geçirilmiş sığınağım, çalışma odam. Düşman mı? Hiç de düşmana benzemiyor bu Nevzat. Sanki 40 yıllık dostmuşuz gibi. Ne de güzel Nevzat diyordum devletin polisine. Ama haksızlık da etmeyeyim. Adam da hala çırpınıyordu benim için. Pencere Ali, şu pencereyi biraz aralasana. Açılan pencereden içeri süzülen gün ışığı, kapalı odanın ağır havasını tazeleyen buz gibi bir rüzgar. Derin derin çektim içime. Düzenli nefes alın Müştak Hocam, düzenli. Müştak Hocam mı? Düzenli nefes alırken bu kır saçlı başkomiser de beni sevdi galiba diye geçirdim içimden. Sonra bunun ne kadar tehlikeli bir kanı olduğunu fark ettim. Katilin güveneceği en son kişi polistir. Yine mi babam, yine mi onun ünlü polisiye romanları? Ama polis genellikle aptalca davranır. Suçluların korkması gereken kişi aslında özel dedektiflerdir. Özel dedektifler? Beni sorgulayan kişiler özel dedektif olmadığına göre... Hayır, başı polisle gerçek anlamda hiçbir zaman belaya girmeyen babamın hezeyanları bunlar. Sakın inanma, polisler asla aptal değildir. Ukala polisiye roman yazarlarının kendi dedektiflerini önemsetmek için yaygınlaştırmaya çalıştıkları, uyumaca akıllı babamın da kolayca kandığı bir safsataydı bu. Polisler isterse bütün faili meçhul cinayetleri. Daha iyisiniz ya Müştak Hocam, yüzünüze biraz renk geldi. Bu aldatıcı sözleri aklımı karıştırmak için söylüyorlardı. Polisler isterse benim gibi bütün katilleri şu sudan bir yudum. Kadife yine karşımda. Uzattığı bardaktan bir yudum içtim. Boş kuyuya düşen taş gibi saatlerdir tek lokma girmeyen midemde tatsız bir ağırlık oluşturdu damlalar. O anda anladım baş dönmesinin nedenini. Açlık. Daha dün öğleden beri yemek yemediğimi açıklayamayacağım için iyiyim dedim gülümsemeye çabalayarak. Ben iyiyim, teşekkür ederim. Kadife'ye döndüm. Bir an önce bu kadını odadan uzaklaştırmam gerekiyordu. Nusret'in öldüğünü öğrenirse hikayemizi bütün teferruatıyla sayar dökerdi. Ah polis abi, bilmezsiniz Aksaray'ın en büyük yangınıydı bunların aşkı. Buna meydan vermemek için azarlar gibi otoriter bir sesle söylendim. Beylere bir şey ikram etmemişiz. Kadife ezildi, yerin dibine geçti. Soracaktım da Müştak Bey, siz fenalaşınca... Yok, ben iyiyim. Polislere döndüm. Ne içersiniz? Kibar adamdı Nevzat. Zahmet olmasın. Zahmet olacak bir şey yok diye üsteledim. Hem ben de sizinle birlikte içerim. Birer Türk kahvesine ne dersiniz? Peki o zaman benimki sade olsun. Başkomiseri gibi çekingen değildi Ali. Ben Nescafe alayım. Sütü olursa şahane olur. Bol şekerli. Tamam, hemen yaparım diye toparlandı Kadife kadın. Çıkmaya hazırlanıyordu ki benim Türk kahvesi de bol şekerli olsun diye uyardım. Her zaman sade içen adam ne oldu da bol şekerli kahve istiyor bakışı belirdi gözlerinde. Açlıktan bitap düşmüş bedenimi toplamam lazım diyecek halim yoktu. Neyse ki anlayışlı bir kadın olan Kadife yüzümdeki soru sorma ifadesini Görünce sessizce çıktı odadan. Ben de usulca toparlandım koltukta. Peki ne zaman olmuş bu olay? Nusret diyorum. Akşam 19 ile 20 arası. Kütüphanenin sağında duran odadaki tek iskemleyi çekip karşıma yerleşti Nevzat. Siz konuştuğunuzda saat kaçtı? Hatırlamaya çalışır gibi yaptım. 3 ya da 4 olmalı, 3.5 diyelim. 3.5 diye yineledi sanki çok önemliymiş gibi. Nusret Hanım mı sizi aradı yoksa o aradı? Elbette ne konuştuğumuzu çok iyi biliyordu. Tahir Hoca konuyu anlatmış olmalıydı onlara. Ama yalan söyleyip söylemediğimi anlamak için bilmiyormuş gibi davranıyordu. Niye aramış? Yemeğe davet etmek için Tahir Hoca'yı da çağırmış. Nevzat'ın yüzü karıştı. Tahir Hakkı Bentley'den mi söz ediyorsunuz? Şu ünlü profesör. Nasıl yani? Hocayla henüz konuşmamışlar mıydı? İlk bana mı gelmişlerdi yani? Eyvah, o zaman ellerinde benimle ilgili bir delil vardı. Maktulün cep telefonundaki öteki numara olabilir başkomiserim diye meseleye açıklık getirdi Ali. Giderek bu genç polisi de sevmeye başlamıştım. Aradık, cevap vermiyordu ya. Hani bir kadının adına kayıtlı olan telefon. Berrin Hanım, hocanın rahmetli karısı, nur içinde yatsın. Dünya iyisi bir kadındı. Hoca rahat çalışsın diye bütün kırtasiye işlerini o üstlenmişti. Telefon onun üzerine, faturalar onun üzerine, banka hesapları onun üzerine. Tabii bunları da polislere söylemedim. Bir dakika, bir dakika diyerek yakında öğrenecekleri bilgileri aktarmaya başladım. Dün gece hoca beni aradı. Sanırım 20.30 gibi, belki daha önce Nusret'e ulaşamıyormuş. Telefonu cevap vermiyor dedi. Ben de sesini kısmıştır filan dedim. Nasıl bilebilirdim ki? Önemli bir noktayı yakalamış gibi ışıldadı Nevzat'ın kahverengi gözleri. Niçin arıyormuş Nusret Hanım'ı? Yemeğe gelemeyeceğini söylemek için. Ali de dikildiği yerden katıldı konuşmaya. Sizi dün gece için mi davet etmişti? Evet, Tahir Hoca ile ikimizi çağırmış. Hoca da benim gideceğimi düşündüğü için. Yeniden başkomiser girdi araya. Siz de mi gitmediniz? Gitmedim değil, gidemedim. Nusret son anda aradı. Saat 3.30'da aranıp akşam yemeğine davet edilirseniz, bir de o korkunç havada, gelemeyeceğimi söyledim. Mutfaktaki hazırlığın ne için olduğu anlaşılıyor dedi Ali, sırtını yasladığı kütüphaneden uzaklaşarak. Keşke gitseymişsiniz Müştak hocam. Evet, bir Müştak hocam daha. Ali ile de senli benli olduk anlamına mı geliyordu bu? Bilmiyordum ama genç polis nükteli konuşmasını sürdürüyordu. Nusret Hanım acayip sofra kuracakmış size. Hazır mezeler, şarap, meyveler, tatlı filan. Tam bir şölen. Ama yarıda kalmış diye kesti Nevzat. Eve gelen biri. Kim o biri, ben miyim? Yoksa sonradan gerdanlığı bırakan kişi mi? Gerdanlığı bırakan kişi? Başka biri mi var? Cesedi kim bulmuş? Kendiliğinden dökülmüştü sözcükler ağzımdan. Yadırgayacaklarını sandım, yadırgamadılar. Sezgin, Nusret Hanım'ın yeğeni. Saat 21 gibi eve gelmiş. Halasına imzalatması gereken bir evrak varmış. Alt kata inince kapının aralık olduğunu görmüş. Aralık mı? Hayır, ben kapıyı sıkı sıkı kapatmıştım. Eminim bundan. Emin miyim? O telaş içinde Nusret'i öldürülmüş halde bulmak. Üstelik bu işi kendimin yaptığını düşünmek. O sırada yaptıklarımdan nasıl emin olabilirim? Belki gerçekten de Nusret'in boynunda bir gerdanlık vardı. Belki çıkarken kapıyı da kapatmadım. Evet, kapı aralıkmış. Sezgin Bey zili çalmış. Ses gelmeyince içeri girmiş ve halasının cesedini bulmuş. Nevzat'ın gözleri geldi. Yine yüzümde durdu. Sahi siz tanır mısınız bu Sezgin'i? Küçüklüğünü bilirim, çok tatlı bir çocuktu. Nusret'e söylemesem de keşke bizim de böyle bir oğlumuz olsa diye geçirirdim içimden. Nusret de çok severdi Sezgin'i ama galiba eskiden. Dün telefonda ne demişti? Halası biraz şikayetçiydi diye başladım anlatmaya. Sezgin oturdukları apartmanı satmak istiyormuş. Çok para göz biri olmuş diye dert yanıyordu. Sözlerim ikisini de heyecanlandırmıştı. Ali daha atik davrandı. Başka mirasçısı var mıydı Nusret Hanım'ın? Eski sevgilimin kişisel tarihine girersem laf dönüp dolaşıp bana gelecekti ama kuşkuları Sezgin'in üzerine çekmek de işime geliyordu. Sanırım o kadar yakın başka akrabası yoktu. Yani şimdi apartman Sezgin'e mi kalacak? Sadece apartman değil dedim sesime gizemli bir ton katarak. Beyoğlu'ndaki han da. Hayır, içimde nadiren ortaya çıkan o kahraman değil, düpedüz şeytan konuşuyordu artık. Kendi işlediğim cinayeti masum bir insanın üzerine yıkmakta hiçbir sakınca görmüyordum. İlginçmiş dedi Nevzat ayakta dikilen yardımcısına bakarak. Sezgin bunlardan hiç bahsetmedi bize. Fırsatı kaçırmak istemedim. Sizce o mu yaptı bu işi? Tongaya düşecek bir adam değildi Nevzat. Bilmiyoruz Müştak Bey ama yakında ortaya çıkar. Biz dün geceye dönelim. Nusret Hanım'ın mutfağına, Ali'nin de söylediği gibi mutfakta birkaç kişiye yetecek kadar yiyecek vardı. Tahir hakkıyla sizden başka misafir davetli miydi? Yalan söylememi gerektirmeyen bir soru rahatça cevapladım. Sanırım başka kimse yoktu. Nusret sadece Tahir Hoca'dan bahsetti. Üçünüzün tanışıklığı eskiye dayanıyor olmalı diye başka bir sayfa açtı genç komiser. Yakın mıydınız? Yakın mıydık? O benim hayatımın anlamıydı. Yaşamımın sultanıydı. Aldığım her nefes, gözümü her kırpışım, kalbimin her çarpışı onun içindi. Bunları söylemedim tabii. Soruyu Nusret olarak değil, üçümüz olarak algılamış gibi yaptım. Yakındık tabii. Tahir Hoca ile çok eskiden tanışırız. Fakülteyi bitirince akademide kalmamı sağlayan da oydu. Sende fil hafızası var demişti. Senden iyi tarihçi olur. Artık o hafıza kalmadı tabii. Ya Nusret Hanım? Başımı çevirince Ali'nin inatçı bakışlarıyla karşılaştım. O ne zaman girdi hayatınıza? O hep vardı. Ne zaman tanıştığımızı bile tam olarak hatırlayamıyorum. Nusret ve hayat. Aslında bu ikisini ayırmam imkansız. Onunla tanışmadan önce bile Nusret'in varlığından haberdarmışım gibi geliyor bana. Evet, sanırım yaşadığım sürece o hep vardı. Nusret hep vardı ama hoca benim gibi onu da asistan olarak yanına alınca biraz daha yakın olduk tabii. Çok iyi bir araştırmacıydı, çok da iyi bir arkadaş. Çok yardımı dokunmuştur bana. Tabii benim de ona ama asıl teşekkürü Tahir Hoca'ya borçluyuz. Neyse sonra Nusret yurt dışına gitti. Başarılı, değerli bir bilim insanı oldu. Hepimizin gurur kaynağı. İçimi kaplayan keder bu kez yapmacık değildi ama Ali'yi hiç etkilemedi. İşte ben de buna şaşırıyorum dedi ellerini ceketinin cebinden çıkararak. Nusret Hanım gibi önemli bir tarihçiyi, bir bilim insanı kimi öldürmek ister? Tabii ki ben. Söylediğiniz gibi önemli bir tarihçi olması. Ha bir nedeni daha var hayatımı mahvetmesi. Ben de onu mahvettim işte kariyerimin en parlak döneminde. Kariyeriyle ilgili olduğunu sanmıyorum sözleri döküldü dudaklarımdan. Neden böyle söylediğimi bilmiyordum. Galiba artık aklım dilime söz geçiremiyordu. Galiba vicdan azabına dayanamayan Raskolnikov gibi sonunda ben de itiraf edecektim yaptığım canavarlığı. İki polisin şaşkınlıkla bana baktığını fark edince toparlamaya çalıştım. Önemli bir tarihçi dediniz ya o sebepten. Yani mesleki bir kıskançlık olduğunu düşünmüyorum. Bütün tarihçiler hayranlık duyardı ona. Hayranlık diye yineledi Nevzat. Hayranlığın olduğu yerde kıskançlık da vardır. Pek çok cinayetin altında kıskançlık yatar. Nusret Hanım'ı böyle delice kıskanan meslektaşlarından biri, sanırım kibarlığından onu kıskanır mıydınız diye sormak yerine böyle dolambaç konuşmayı seçmişti. Haklısınız, bizim meslekte de kıskançlık çok olur, çok olur ama bunun için birbirini öldüren profesörler görmedim. Yani çekiştiği, görüşlerinin uyuşmadığı biri yoktu diyorsunuz. Bakmayın böyle söylediğine asla ikna olmamıştı. Sağ elinin kalın parmakları bir günlük sakalını gölgelediği çenesinde gezinirken iddiasını başka sözcüklerle dile getirmeye çalıştı. Annemden bildiğim kadarıyla tarih, yorumun önemli olduğu bir bilim dalı. Vesikalar önemsiz demiyorum ama tarihçiler çok farklı değerlendirmeler yapabiliyorlar. Yani bir tarihçinin ak dediğine öteki kara diyebiliyor. Üstelik bazı konular çok da nazik olabiliyor. Nazik mi? Uzman karşısında konuşmanın güçlüğünü yaşayan bir amatör gibi sıkıntılıydı. Şunu demek istiyorum, bizim için neredeyse kutsal sayılacak bazı padişahlar var. Mesela Fatih Sultan Mehmet diye ağızlarındaki baklayı çıkardı Ali. Milletçe gurur kaynağımızdır Büyük Hakan. Evet, diyelim ki Fatih Sultan Mehmet diye genç meslektaşını destekledi Nevzat. Yanlış biliyorsak lütfen düzeltin. Nusret Hanım'ın ilginç bir tarihçi olduğunu öğrendik. Alışıldık görüşleri çürütmeyi, sarsıcı hatta insanları öfkelendirecek yorumlar yapmayı seviyormuş, öyle değil mi? Tam olarak öyle. Nevzat Bey, bu kadar kısa sürede bu kadar doğru bir kanaate varmış olmanız ilginç. Rahatladı, iskemlesine yaslandı. Nusret Hanım'ın yatak odasında masanın üzerinde duran Babinger'in kitabını gösterdi. Bu kitabı bulduk. Hiç şaşırmamış gibi ellerimi usulca açarak başımı hafifçe yana yatırdım. Normal, Nusret de benim gibi klasik Osmanlı dönemi konusunda uzmandı. Fatih Sultan Mehmet o dönemin en parlak hükümdarı. Bu kitap da biraz oryantalist bir bakış açısı taşımasına rağmen Fatih hakkında yazılmış en iyi metinlerden biri. Tamam, buraya kadar normal. İskemlesinde yeniden öne doğru eğildi Nevzat. Bu kitabın yanında bir de dergi vardı. İnanılmaz şey, bu polis benim durduğum noktada durmuştu. Acaba tam da benim gibi mi akıl yürütüyordu? Anlayacaktım, sabırlı olmalı, aptallı oynamayı sürdürmeliydim. Sahte bir merakla sorumu dillendirdim. Tarih dergisi mi? Hayır, bizim ilgimizi çeken de bu oldu. Tarih dergisi değil, bir edebiyat dergisi. Ne var bunda der gibi baktım. O da normal, Nusret edebiyata çok meraklıydı. Ama güncel bir dergi değil, 30 yıl önce yayınlanmış bir dergi. Sanki özel olarak araştırılmış, içindeki makale için bulunmuş bir dergi. Daha da ilginci bu makalenin konusu. Fatih'le mi ilgili diye hedef saptırmaya çalıştım. Biliyorsunuz Fatih şairdi. Avni mahlasıyla şiirler yazardı. İyice abartarak Avni'den iki dize okumaya kadar vardırdım işi. Dökülen yere bela tığı ile kanındır, her dem ağza gelen mihnet ile canındır. Hiçbir şey anlamamışlardı, akılları Fatih'in şiirinde değil, dergideki makaledeymiş. Çok güzel dedi kibar başkomiserimiz konuyu dağıtmama aldırmadan. Çok beğendik ama Nusret Hanım'ın okuduğu makale Dostoyevski ile ilgiliydi. Güya yine doğal karşıladım. Dostoyevski olabilir. Nusret Dostoyevski'nin eserlerine bayılırdı, özellikle de Budala'ya. Rahatlığım Nevzat'ın canını sıkmış olmalıydı. Ama yazı baba katilliği ile ilgiliydi. Konudan bir haber olduğunu göstermek için hemen atıldım. Karamazov kardeşler, biliyorsunuz o roman baba katilliğini anlatır. Hayır, Nevzat ciddiyetle başını salladı. Bu makale Dostoyevski üzerine kaleme alınmıştı. Sadece Karamazov kardeşler değil, bütün romanları ve kişiliğiyle Dostoyevski. Yazıyı kaleme alan kişi ise Freud. Artık şaşırma zamanım gelmişti. İyi de bunun Nusret'in öldürülmesiyle ne ilgisi var? Nevzat bir süre durdu, uygun sözcükleri bulmak ister gibi düşündü. Şöyle akıl yürütmek çok mu saçma olur? Dostoyevski ve baba katilliği, Fatih ve baba katilliği. Şaşkınlığımı derinleştirmem gerekiyordu, yaptım. Tamam da böyle bir paralelliği neye dayanarak kurabiliyorsunuz? Makalenin bulunduğu sayfanın arasında bir kağıt vardı. Üzerinde Patricit, Felicit, Fıtrasit yazıyordu. Baba katilliği, oğul katilliği ve kardeş katilliği anlamına geliyormuş bu sözcükler. Başımı öne doğru sallayarak onayladım. Nevzat eliyle masanın üzerindeki Babinger kitabını gösterdi. Ayrıca bu araştırmanın bazı sayfalarına da ayraçlar konulmuştu. İşte şimdi gerçekten de hayrete düşmüştüm çünkü ayraç filan görmemiştim. Belki de kitabı karıştırmadığım için ya da o sırada Nusret'in telefonu çalmaya başladığı için. Hayır, o panik içinde nasıl ki gerdanlığı fark etmemişsem, kapıyı kapatmayı düşündüğüm halde açık bırakmışsam ayraçları da öyle görmemiştim işte. Evet, Nusret Hanım bazı sayfaları ayraçlarla işaretlemişti. O sayfalarda Fatih'in babası 2. Murat'la ilişkileri anlatılıyordu. Fatih'in doğumu, ağabeyleri Ahmet ile Alaaddin Ali. Aslında padişah olmak için en küçük bir şansının dahi bulunmaması. Ama tuhaf bir rastlantıyla iki ağabeyinin de ölümüyle şansının dönmesi. Ki babasının gözde oğlu Alaaddin Ali'nin bir suikaste kurban gitmesi de oldukça manidar. İnanılmaz şey. Bu komiser sanki aklımdan geçenleri okuyor, okumakla da kalmıyor. Doğrudan bana naklediyordu. Yanılıyorsunuz diye kestim sözünü. Düşüncelerinizin nereye varacağını anladım ama yanılıyorsunuz. İkinci Mehmet babasını öldürmedi. Büyük Ahmet'le Alaaddin'in Ali'nin ölümüyle de hiçbir alakası yoktur. Kardeşlerinin ölümlerini ikinci Mehmet'le ilişkilendirmek çok kötü bir komplo teorisi olur. Hemen teslim olmadı tarih meraklısı polis. Ben de o dönem hakkında biraz okudum. İkinci Murat devri epeyce karışık. Sarayda iki grup çekişiyor. Çandarlı takımı ile Saruca Paşa takımı. Türk soylu yöneticilerle devşirmeler. Tam da bu noktada devşirmeler bir Türk prensesinden olma, Alaaddin Ali'yi öldürterek yerine annesinin devşirme olduğu söylenen genç şehzadeyi getirmek istemiş olamazlar mı? Hayır. Tepkim o kadar sertti ki ben bile şaştım sesimin bu kadar yüksek çıkmasına. Ne Saruca Paşa ne de Zanos Paşa buna cesaret edebilirdi. Bakın Nevzat Bey, sarayda iki hizbin olduğu doğru. Bunların güç sahibi oldukları da bir gerçek. Ama ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar hiçbiri 2. Murat'ın göz bebeği Alaaddin Ali'yi öldürmeye cesaret edemezdi. Hani padişahı geçtim ama karşılarında Osmanlı devletini çözüp bağlayan Çandarlı Halil gibi dişli bir rakip varken bunu asla yapamazlardı. İnatla hatırlattı polis şefi. Ama biri yapmış, zavallıyı kendi sarayında acımasızca boğdurmuş. Onaylamak zorunda kaldım. Doğru, boğdurdu. Kara Hızır Paşa. Evet, Kara Hızır Paşa diyerek başını salladı. Katili biliyoruz ama yaptıranlar hala meçhul. Bir paşa geliyor, padişah olmasına muhakkak gözüyle bakılan bir şehzadeyi öldürüyor. Hem de soyunu sopunu kurtarmak istercesine iki küçük oğluyla birlikte. Artık kanıksamıştım bu başkomiserin tarihle haşır neşir olmasına. Sanki karşımda bir meslektaşım varmışçasına onu ciddiye alarak görüşümü dile getirdim. Bu cinayetten dayı Karaca Bey'i sorumlu tutanlar da vardır. Eminim vardır diye ağzımdan aldı lafı. Dayı Karaca Bey azmettirmiş olsa bile cinayetin nedeni belli değil. Aradan 500 küsur yıl geçmiş, hala belli değil. O zaman bu cinayetten kim yarar sağlıyor ona bakmak gerekir. Epeydir sesi soluğu çıkmayan Ali de katılmıştı tartışmaya. Cinayeti işleyen kişiler olay yerinde kanıt bırakmazlarsa, onları gören tanık filan da bulamazsak bu işte kimin çıkarı vardır diye düşünürüz. Genellikle katil o şahıs çıkar. Yardımcısının mantığını Nevzat devam ettirdi. Bu olaylardan çıkarı olan tek kişi var, Şehzade Mehmet. Daha da ilginci, 2. Mehmet padişah olduktan sonra değil ama Konstantinopolis'i aldıktan hemen sonra ilk iş olarak devşirme paşaların rakibi Sadrazam Çandarlı Halil'i ölüme yolluyor. Yani kanlı oyunun son perdesi devşirme vezirlerin zaferiyle sonuçlanıyor. Bu kadar basit değil diye çıkıştım. Evet, tüpedüz çıkıştım çünkü ukalalık ediyorlardı. Çandarlı Halil'le Fatih'in kavgası çok eskilere dayanır. Oldukça karmaşık bir mesele. Bıyık altından gülüyordu Nevzat. Yani bütün bu işlerde devşirme paşaların hiç mi rolü yoktu? Gitgide daha sinir bozucu olmaya başlamıştı bu tartışma. Elbette vardı ama bunun üzerine bir komplo teorisi kuramazsınız Nevzat Bey. Hem diyelim ki sizin söylediğiniz gibi oldu. Olanlardan devşirmeler sorumluydu ama bu Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa'nın en korktuğu padişah olması gerçeğini değiştirmez. Fatih Sultan Mehmet öldürüldüğünde mi? Şaşkınlıkla bakıyordu iki polis yüzüme. Fatih öldürüldü mü? Neler saçmalıyordum ben böyle? Öyle mi dedim, dilim sürçtü. Yani Fatih öldüğünde Roma'da 3 gün bayram ilan edildi. Yani 2. Mehmet'in padişah olmasını Hristiyanların marifetiymiş gibi göstermek abesle iştigal olur. Ben böyle bir şey demedim ki diye geri adım attı Nevzat. Sadece komplo olabilir dedim. Venediklilerin ya da Cenevizlilerin hazırladığı entrikadan değil, devşirme vezirlerin düzenlemiş olabileceği sinsi bir plandan bahsettim. Unutmayın, devşirme vezirler de Osmanlı Devleti'nin saygın yöneticileriydiler. Evet, işte tarihçi olmayan birinin bilimsellikten yoksun kaba bakış açısı. Yine de nezaketi elden bırakmamaya özen gösterdim. Ne demek istediğinizi çok iyi anlıyorum ama tarihi olayları bir cinayeti çözer gibi analiz edemezsiniz. Tarih son derece karmaşık bir iştir. Buruk gülümsedi başkomiser. Toplu cinayetlerin çözülmesi elbette bir tek cinayetin çözülmesinden daha karmaşıktır. Bu kadar da fazlaydı ama. Anlamıyorsunuz diye söylendim. Böyle bir iddiada bulunmak için vesika gerekir. Sanki bu lafları söylememi bekliyormuş gibi taşı gediğine koydu tecrübeli polis. Belki de Nusret Hanım o vesikaları arıyordu. Belki de bulmuştu. Bulduğu için de ne yani, Nusret'i Fatih'i baba katilliğiyle suçladığı için mi öldürmüştüm? Kafam yine allak bullak oldu. Midemden boğazıma doğru yükselen bir bulantı. Bu annesi tarihçi mi ne olan çok bilmiş komiser de bu cakalı genç polis de canımı sıkmaya başlamıştı. Saçmalık diye bağırdım. Kusura bakmayın ama söyledikleriniz çok anlamsız. Öfkelendiniz. Sakince ellerini göğsünde kavuşturmuştu Nevzat. Bana kızmayın, tarih konusunda hüküm verecek en son kişi benim. Üstelik Fatih Sultan Mehmet de en az sizin kadar saygı duyuyorum. Haklıydınız, çok kötü bir komplo teorisi kurdum. Söylediklerimin hepsi bir oyundu. Sustu, sözlerini kavramam için bir süre bekledi. Evet, hepsi bir oyundu çünkü bir şey anlatmaya çalışıyordum. Nusret Hanım'ın tıpkı sizin gibi düşünen bir meslektaşınızın kör öfkesine kurban gitmiş olabileceğini.